150 lirayı avcunda sımsıkı tutarak doğum evine döndü. Bir hasta bakıcı kendisine karısının kurtulduğunu müjdeledi. Doktor onunla koridorda karşılaştı. İbrahim hemen elindeki paraları uzattı. "Fazla etmedi doktor, hakkını helal et." "Ne demek o? Burası imaret değil. Bak alın teri döktük. Ameliyat bir saate yakın sürdü. Karının da canı kurtuldu." "Ya çocuk?" "Çocuk ölmüş. Zaten birkaç saat daha müdahale edilmeseydi annesi de yolcuydu." "Çocuk ölmüş ha. Erkek miymiş?" "Erkekmiş. Ne olacak? Yenisine sağlık. İkiniz de gençsiniz. Hadi sen durma, köyüne git. 400'ü tamamla. Daha 120 getireceksin." "Nereden bulayım doktor bey? Mümkünü yok." Mutena can kurtaranın tok ve tatlı sesi birden sertleşti. "Ne demek o? Adam dolandırmaya mı çıktınız? Çok laf istemem. 5 gün sonra karın taburcudur. 120'yi getirir, karını alırsın. Para gelmezse çıkarmam. Her fazla kaldığı gün içinde ayrıca 15 lira alırım." İbrahim 120 lirayı denkleştiremedi. Can kurtaran da kadını sahiden vermedi. Bir hafta sonra tekrar doğum evine gelen delikanlıya, "Şimdi borcun 165 liradır. Yarın 180, öbür gün 195 lira. Parayı getirmedikçe karını alamazsın. Hadi çek arabanı," diye bağırdı. Bir kerecik olsun Asiye'yi görmesine de müsaade etmedi. Asiye'nin analığı Makbule yengeyle danıştı. Gidip kızı zorla almaya kalktılar. Fakat hasta bakıcılarla başhemşire bunları kapı dışarı etti. Merdivene kadar inen Asiye'yi de 2 tokat vurup yatağa yatırdılar. Bir daha böyle şeyler olmaması için elbiselerini alıp kilitlediler. İbrahim kaldırılması geç kalan harmanı bir gün daha boşlayarak tekrar can kurtarana başvurdu. "Doktor bey," dedi. "Bütün ekinimi satsam da kışın aç otursak gene 50 lira bile denkleştiremem. Kurbanın olayım, ver Asiye'yi de gidelim."
"Çok konuşuyorsun. Siz köylüler zaten hepiniz dolandırıcısınız. Sizin Allah bir dediğinize inanmamalı. 225 lira getirmeden karını alamazsın."
"Doktor bey, çocuk da ölü çıktı zaten. 400 lira nesine bunun?"
"Elimde senedin var. Fazla yattığı günler içinde 15 lira. Bu işin yalanı dolanı yok. Hadi çek arabanı."
İbrahim yine Asiye'yi göremeden köye döndü. Ameliyattan beri 15 gün kadar geçmişti. Can kurtaranın hiç kimseyi bedavadan beslemeye niyeti yoktu. İbrahim'in para bulup getirebileceğinden de ümidini kesmeye başlamıştı. Doğum evinin kadın hademelerinden birine yol verdi, onun yerine Asiye'yi çalıştırmaya başladı. Hala kendini toparlayamamış olan kızcağız, Amerikan bezinden paçaları bağlı bir donla kısa kollu bir gömlekten başka sırtında hiçbir şey olmadan sabahtan akşama kadar yerleri siliyor, çöpleri taşıyor, tükürük hokkalarını temizliyordu. Birkaç gün sonra analığıyla Makbule yenge Asiye'yi kaçırmak için yeni bir teşebbüste bulundular. Doğum evine gidip güya konuşuyormuş gibi yaparak peştemallarının altına sakladıkları şalvarları Asiye'ye verdiler. Genç kadın abdesthane aralığında giyindi, başını örttü, hep beraber çıkarlarken hademelerden biri işi çaktı, tam sokak kapısında Asiye'nin koluna yapıştı. Bunun üzerine hayli zorlu bir çekişme başladı. İki tarafın arasında kalan ve kolları kopasıya zorlanan genç kadın avaz avaz bağırıyordu. Bu sırada yetişen bir hemşire hemen Asiye'nin başından peştemalını çekti. Bunun üzerine ihtiyar kadınlar daha fazla zorlamaktan vazgeçip yüksek sesle ilenerek uzaklaştılar. Ertesi gün İbrahim erken erken doğum evine geldi. Doktorun karşısına dikildi. O zamana kadar kendisinde hiç görülmeyen bir tavırla, "Doktor bey," dedi. "Harmanım yüzüstü kaldı. Evim perişan oldu. Sen bizim karıyı veriyorsun mu, vermiyorsun mu?" Onun bu halinden kuşkulanan fakat renk vermek istemeyen can kurtaran, önündeki bazı kağıtları karıştırarak başını kaldırmadan, "250 lira getirir, karını alırsın. Fazla istemeyeceğim," dedi.
Yani sen şimdi Asiye'yi vermiyor mu? Can kurtaran daha yumuşak bir sesle. Söyledim ya kardeşim, parayı getirmeden veremem. Al öyleyse senin olsun. Köyde karı yok değil ha. Hayrını gör. Kapıyı vurduğu gibi çıktı. İki adım ötede duvarın dibine sinmiş bekleyen Asiye'yi görmeden merdivenlerden indi gitti. Asiye'nin işleri gece yarısına doğru bitti. Abdesthaneleri mutfağı silip temizledikten sonra koridorun bir köşesinde bir perdeyle ayrılmış küçük aralığa girdi. Yere serili duran yatağına uzanarak kirli, çarşafsız yorganı üstüne çekti. Koridorun sönük gece ampulü perdenin içine de loş bir ışık veriyordu. Kapkara gözleri tıpkı karnında ölü çocuğuyla gelirken arabada olduğu gibi fıldır fıldır dönüyor, sanki beyaz tavanda bir şeyler arıyordu. Birdenbire fırladı. Başucundaki küçük pencereyi açarak aşağıya baktı. 1,5 adam boyu vardı. Amerikan bezinden donuyla gömleğinin üstüne bir şey almayı bile düşünmeden yalın ayak aşağıya bahçeye atladı. Ve o anda dudaklarından fırlamak isteyen feryadı yumruğuyla zor zapt etti. Müthiş bir ağrı, bıçak sokulmuş gibi karnından baldırlarına ve omuzlarına yayılan bir sancı gözlerini kararttı. Eliyle kasıklarını tutarak yürüdü, sokağa çıktı, ağır ağır köyün yolunu tuttu. Şehrin dışında yol büyük çayın kenarından gidiyordu. Karanlık söğütlerin arasından kıyıdaki otlara sürtüne sürtüne yılan gibi sesler çıkararak akan suların uğultusu şehirden uzaklaştıkça kuvvetleniyordu. Hele çayın dönemeç yerlerinde bu uğultular bir insan kalabalığının karma karışık sesleri gibi yükseliyor, alçalıyordu. Asiye yürüdükçe karnında artan sancıyı elleriyle bastırıp boğmaya muvaffak olamayınca iki kat kıvrılıyor, öyle yürüyor ve çaydan gelen seslere uyarak "Ya, köyde karı yok değil ha" diye mırıldanıyordu. Karnında tuttuğu parmaklarının arasından Amerikan bezi donunu ıslatarak sızan ılık, siyah bir yaşlık bacaklarına doğru süzülüyordu. Bunu fark edince daha hızlandı. Koşar gibi önüne eğilerek ilerliyor, gittikçe yükselen ve sağdaki çayın uğultusuna karışarak söğütlerin tepelerine, sol taraftaki bayırın kayalarına kadar yayılan bir sesle "Köyde karı yok değil ha!" diye haykırıyordu. Patlayan yarasından sızan kanlar ayaklarını ıslattığı için tabanlarına kumlar yapışıyor ve yerde kara noktalar halinde izler kalıyordu. Köyün kıyısına geldiği zaman kıvrıla kıvrıla başı dizlerine yaklaşmıştı. Böyle olduğu halde vahşi bir hayvan gibi "Köyde karı yok değil ha!" diye bağırışı ortalığı çınlatıyordu. Bu sesi duyanlar evlerinden fırladılar. Yanına vardıkları zaman Asiye yere yuvarlanmış debeleniyordu. Hemen kucaklayıp götürdüler. Fakat sabaha çıkmadı. 1947. Çirkince. Gece yarısını bir saat geçe Alsancak'tan kalkıp Ankara'ya gidecek olan tren için birkaç gün önce bilet almıştım. Nedense aklıma esti, son günü İzmir'de kalıp dolaşmaktansa sabah treniyle Selçuk'a gider, Efesos harabelerini gezer, akşamı ederim, gece yarısı nasıl olsa oradan geçecek olan Ankara trenine biner, yoluma koyulurum dedim. Öyle de yaptım. Selçuk'a gelince çantamı önünü kebapçılarla üzümcülerin doldurduğu istasyon kahvesine emanet ederek hemen yola düzüldüm. Güneş iyice yakmaya başlamadan bu 45 dakikalık yolu almak, ölü şehrin harabelerinde akşama kadar dolaşmak istiyordum. Fakat daha erkekler cimnazyumunun kapısındayken içime bir gariplik çöktü. Her İzmir'e gelişimde muhakkak bir kere uğradığım bu harabeler, sanki seneden seneye daha harap oluyor, binlerce yıl önce aralarında bazı insanların insanlar gibi yaşadığı mermerler bile kendilerini asırlarca örtüp koruyan anlayışlı toprağın altından çıkarıldıklarına küsmüşçesine kararıp kirleniyordu. İçinde vücutları ve ruhları güzel insanların yetiştirildiği cimnazyumun mozaikleri şimdi birbirini kovalayan keçilerin tırnakları altında dağılmaktaydı. Coşkun bayramların, spor oyunlarının kutlandığı hipodromun göbeğine muhacirler tütün ekmişler, kenardaki kuru yapraklı bir çardağın altında sıtmadan titreşerek yatıyorlardı. Sayısı bir zamanlar 1300'ü geçen ve bugün elimize ancak 50 kadarı gelebilen o harikulade tragedya ve komedyaların oynandığı tiyatronun geniş ve serin artist gardıropları, şimdi tek tük gelen seyyahlarla buraya yerleşmiş olan birkaç aileye ve keçi çobanlarına kenef vazifesini görüyordu. Sokakların mermer kaldırımları arasından fırlayan böğürtlenlerin kalınlaşan kökleri, binlerce yılın boğamadığı bu beyaz taşları çatlatıp parçalıyor, yelkenleri pırıl pırıl gemilerle dolu limanı şehre bağlayan iki yanı heykelli geniş Arkadya Caddesi, şimdi bütün ovayı kaplayan bataklığın iki adam boyundaki sazları arasına dalıp kayboluyordu. Sokaklarının ortasındaki mermer satış tezgahları hala sapasağlam duran, bol çeşmeli agoranın dükkanları toprakla dolmuş, içlerinde yabani incir ağaçları, mersinler, zakkumlar, böğürtlenler türemişti. Raflarındaki on binlerce papirüsle kafalara aydınlık düşünceler dolduran kütüphanenin pek bozulmamış merdivenlerinden çıkıp, kurucusunun çıra isleriyle kararmış mezarına girmek isteyince, karanlık uykularından uyandırılan yarasalar hırsla insanın yüzüne çarpıyorlardı. Daha yapıldığı günlerde bir zelzeleyle yıkılan mabedin kalın sütunları, insafsız bir tanrının hışmından korkup secdeye kapanmış gibi hep aynı istikamete uzanmış ve parçalanmışlardı. Küçük ve zarif Odeon tiyatrosunu örten sararmış otların arasında kertenkeleler dolaşıyor, kızlar cimnazyumundan tek ayakta kalan şey, yarı yıkılmış büyük bir kapı, "Girmeyin, ağlarsınız," der gibi dudaklarını büküyordu. Harabelerin bulunduğu tepeyi gittikçe hızlanan adımlarla dolaştım. Eshab-ı Kehf mağaralarının önünde bir an durup düşündüm. Bembeyaz bir şehrin arka yamacındaki bu kapkara dağ içi mezarlarında yüzlerce yıl uyudukları rivayet edilen yedi Hristiyan'ın hikayesi bana bu anda dünyanın bir daha eşini görmediği aydınlık eski Yunan medeniyeti üzerine çekilen karanlık örtünün bir timsali gibi geldi. Öyle sıcağı bastırmıştı. Çatlak ve ağdalı meyvelerini iri yapraklar arasında gizleyen incirlerin gölgesine girince karnımın iyice acıkmış olduğunu fark ettim. Birkaç yemiş koparıp ağzıma attım. İçim daha çok bayıldı. Bir an önce karnımı doyurmak niyetiyle sürülmüş incir bahçelerinin tezekleri arasında ikide bir tökezleyerek kasabanın yolunu tuttum. Duvarları yıkılmaya başlamış parkımsı bir yerle ilkokulun arasından geçen ağaçlı caddenin sonunda çarşı başlıyordu. Dükkan kılıklı postanenin karşısında ve biraz ilerisinde yeni yapıldığı zevksizliğinden belli beton bir binanın önünde üzerlerine damalı örtüler serilmiş birkaç masa vardı. Oturup yemek istedim, kalmadı dediler. Bira istedim, çorba gibi çıktı. Güç halle bir peynirli yumurta yaptırdım. Rüzgarın süpürüp getirdiği gübreli tozlarla biberlenen bu yemekten birkaç lokma aldıktan sonra pis pis düşünmeye başladım. Daha saat 2 bile değildi. Bineceğim trene demek ki daha 12 saatten fazla vardı. Akşama kadar ne yapacaktım? Hadi kaleyi, İsa Bey Camii'ni filan gezdim, akşama ettim diyelim. Ondan sonra ne halt edecek, nerede oturacaktım? Bir meyhane bulup kafayı çeksem, sonra bir kahveye girip pineklesem bile, bu küçük kasabada 22.45 ajansından sonra her yerin kapandığını tecrübelerimle biliyordum. Düşündükçe önümde duran bu 12 saat, bana sonu gelmez bir hapislik gibi korkunç görünmeye başladı. Hırsımdan yerimde duramadım. Kalkıp istasyona doğru yürüdüm. Yüksek Roma kemerlerinin yanındaki külüstür kamyonları, şerbetçileri seyrederken gözüm karşı taraftaki sırtlara ilişti. Kendi kendime adeta haykırdım. Çirkince'ye giderim yahu. Evet, en iyi çare buydu. Şimdi bir at tedarik edip Çirkince köyüne gider, akşama kadar kalır, gece mehtapta ağır ağır dönerdim. Hatırladığıma göre yol 1,5-2 saat çekiyordu. Gece 10'da yola düzülsem 12 sıralarında gelirdim ki geri kalan birkaç saatte nasıl olsa geçerdi. Selçuk, eski adıyla Ayasulu kasabasının şimal tarafındaki sırtların arkasına düşen bu güzel köye 30 sene önce 9-10 yaşında bir çocukken gelip birkaç gün kalmıştım. Annem ve 5 yaşındaki erkek kardeşimle beraber Çanakkale'de asker olan babamın yanından Çivril'de asker olan dedemin yanına gidiyorduk. Babam bizi bir gambotla Bandırma'ya kadar getirmiş, trene bindirmiş, İzmir'deki bir arkadaşına yazdığı mektubu annemin eline verip dönmüştü. Babamın bu arkadaşı bizi İzmir'de 2-3 gün evinde misafir ettikten sonra Punta'dan Aydın trenine bindirmişti. Şimdi düşünüyorum da o karma karışık devirde, o berbat yolculuk şartları içinde annem gibi beceriksiz bir kadının iki küçük çocukla bu kadar uzun yolculuğa nasıl çıktığına hala şaşıyorum. Neyse, bulursa kömürle fakat daha çok odunla işleyen Aydın treni bizi 24 saatte Selçuk istasyonuna getirdi. Fakat orada trenin artık gidemeyeceği, lokomotifin bozulduğu bildirildi. İstasyondaki bir yüzbaşı yolumuza ancak 4-5 gün sonra devam edebileceğimizi söyledi. Vaziyetimizi öğrenince bize alaka gösterdi. Cephelerde her gün yüzlerce subayın öldüğü, yüzlerce subay ailesinin memleket içinde perişan kaldığı o günlerde silah arkadaşları arasında birbirlerinin ailelerini korumak hususunda yazılmamış, hatta konuşulmamış bir mukavele var gibiydi. İstasyondaki yüzbaşı da bir parça işinden baş alınca yanımıza sokuldu. Dinar ve Çivril cihetine tren kaldırıncaya kadar bekleyeceksiniz. Fakat burası sıtmalı, berbat bir yerdir. Çocuklar sıcaktan perişan olur. Otel filan bulmaya da imkan yok. Sizi Çirkince'ye götüreyim. Bizim çocuklar da orada. Ben de vakit buldukça ata atlayıp gidiyorum. Rahatsız olursanız da kusura bakmazsınız. Annem biraz mırın kırın ettikten sonra açık bir asker arabasına yüklendik. Yanımıza iki sakat nefer takıldı. Ağır ağır Çirkince'nin yolunu tuttuk. Orada kaldığımız bir hafta çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz incir ağaçlarının yerine zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası Cellat Bataklığı bile taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes, bir civa şeridi gibi kızgın güneşin altında buğulanarak ta uzaklara, sislere gömülen denize uzanıyordu. Hele Çirkince, hele bu 7-800 hanelik dağ köyü. Daha uzaktan, çamların ve zeytinliklerin arkasından hafif çivitli beyaz evlerinin camları parıldayan, meydanlarını iri çınarların gölgelediği küçük Rum kasabası. Bu kadar güzel bir yere nasıl olup da Çirkince adını verdiklerine çocukluğumdan beri şaşar dururdum. Muntazam kaldırımlı tertemiz sokaklarında bizim misafir eden yüzbaşının kızları ve mahallenin Rum çocuklarıyla nasıl koşuşmuş, iğde ve ayva dallarından yaptığımız kanıları katır tırnaklarıyla nasıl süslemiş, çam kabuğundan kayıkları her köşe başında şarıl şarıl akan çeşmelerin yalaklarında nasıl yüzdürmüş, kara ağaçlara tırmanıp kopardığımız yaprakları kuzulara nasıl yedirmiş ve sık çalılar arasında topladığımız kuzu kulaklarını dişlerimiz kamaşıncaya kadar nasıl yemiş ve doymamıştık. Selçuk'un sıcağından ve sıtmasından kaçmış birkaç subay ve memur ailesiyle senelerden beri buraya yerleşmiş Giritli bir kahveciden başka köyün bütün halkı Rum'du. Hepsinin ovada incir bahçeleri, dağın sırtlarında zeytinlikleri vardı. Yazın sabahın erkeninde kadınlı erkekli bütün köy halkı atlara binip ovaya iniyor, incirlerini işliyor, akşam serinliğinde tekrar uzun bir süvari kolu halinde güle oynaşa köye dönüyorlardı. Kışa doğru zeytin mahsulünü de böyle kaldırırlarmış. Ova köylerindeki sarı benizli şiş karınlı insanları burada görmek mümkün değildi. Gündüzleri köy boşalınca geride kalan iki büklüm ihtiyarların bile yanakları al aldı. Akşam yemeklerini yedikten sonra hep sokağa dökülürler, Mandolin çalan delikanlılarla yumuşak sesli kızlar şarkılar söyleyerek kalabalık gruplar halinde dolaşırlardı. Koskocaman bir kiliseleri, 4 tane ilkokulları, 1 tane de gimnazları vardı. Pazarları Çınarlı Meydan'daki gazinoların bahçeleri tertemiz giyinmiş insanlarla dolar taşar, karı koca zarif bir karafadan rakılarını içerlerken etraflarında çocuklar oynaşır, ihtiyar kadınlar siyah yünden atkı örerlerdi. Çoğu sakız biçimi tek katlı evlerin her zaman açık duran kapılarından içeri bakınca güzel döşenmiş bir sofanın ortasında üzeri dantel örtülü ceviz masalar, kenarında oyma çerçeveli konsol aynaları görünürdü. Civardaki Türk köyleriyle araları pek iyiydi. Etrafa kendilerini o kadar sevdirmişlerdi ki, seferberlikte diğer mıntıkaların Rumları gibi Anadolu'nun içlerine sürülmemişler, yerlerinde kalmışlardı. Bütün bunlar şimdi gözlerimin önünde canlanıvermişti. Ufacık bir çocukken orada dinlediklerimi, ayrıldıktan sonra orası hakkında evde konuşulan ve anlatılanları hatırladıkça tekrar oraya gitmek isteği içimde mukavemet edilmez bir hal aldı. Hatta geç kalıp treni kaçırmak pahasına da olsa çocukluğumun bu sihirli köyüne muhakkak gidecektim. Mesele at bulmaktaydı. İstasyon şefine sordum. Sanki Türkçe anlamıyormuş gibi şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Bavulları bıraktığım kahveciye başvurdum. Beni öyle bir sorguya çekti ki casus diye şüphelendiğini fark edip lafı kısa kestim. Tam bu sırada yanımda sakallı, kasketli, bir elinde eğri bir baston, öbüründe cam tesbihle ihtiyar bir adam belirdi. Yüzü yabancı değildi.
Zat-ı âlinizle 3 sene evvel Efes harabelerinde teşerrüf etmiştik, diye kendini tanıttı.
O zaman hatırladım. Emekli bir ilkokul öğretmeniydi. Senelerden beri buraya yerleşmiş, birkaç incir bahçesi edinmiş, kızlarını burada evlendirmişti. Lügatlı konuşmaya, sözleri arasına divan edebiyatından beyitler karıştırmaya ve eski Yunan tarihine meraklı bir zat olacaktı. Galiba beraber rakı da içmiştik. Ve o bir sırasını getirip başvekilden kaza kaymakamına kadar birçok makam sahipleri hakkında yazdığı esprisi orta fakat vezinleri düzgün hicviyelerini birer birer okumuştu.
Safa geldiniz. Buyurunuz bir kahve içelim, diyerek yanı başındaki iskemleye çöktü.
Ben günümün geri kalan kısmını onun hicviyelerini ikinci defa dinlemeye hasretmek korkusuyla bir türlü oturamayarak "Teşekkür ederim fakat ben bir at bulup Çirkince'ye kadar gitmek istiyordum," diye mırıldandım.
"Çirkince'ye mi? Önce teşrif buyurulmuş muydu?"
Çocukluğumda bir kere gitmiştim. Hafızamda çok güzel bir köy olarak yer etmiş. Şimdi hatırlayınca muhakkak gitmek arzusu duydum. Fakat vasıta bulamıyorum.
Merak etmeyin. Şimdi bizim damada haber yollarız. Bir at hazırlar gönderir. Siz istirahat buyurun.
Biraz durup kendi kendine söylenirmiş gibi dudaklarını kıpırdatarak tesbihini çektikten sonra yüzüme baktı.
Mamafi Çirkince'ye gitmenizi tavsiye etmem. Şimdi orada birkaç muhacir ailesinden başka kimse yok. Sıcakta boşuna yorulacaksınız.
Ehemmiyeti yok.
Gene de siz bilirsiniz. Madem ki bir kere azmettiniz, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz.
Bu son sözleri söylerken, ak sakallarıyla cigaradan sararmış bıyıklarının arasında tuhaf bir gülümseme geçer gibi oldu. Fakat ben bunun üzerinde durmaya vakit bulamadan, o önümüzden geçen bir çocuğu çağırarak at getirtmek üzere damadına koşturdu. Sonra bana döndü.
Harabeleri teşrif buyurdunuz herhalde. Ayağınızın tozundan belli. Nasıl buldunuz?
Evvelce de gezmiştim.
Ben de evvelce gezdiğinize nazaran nasıl bulduğunuzu sormak istedim.
Çok bakımsız. Her tarafı ot ve çalı bürümüş. Korkarım birkaç sene sonra şehir yeniden örtünüp kaybolacak. Ve gelecek nesiller yeniden araştırmaya ve kazı yapmaya mecbur kalacaklar. Hafifçe güldü. Kaşlarını kaldırdı.
Biz harabı tahripte bile üstadız.
Mamuru tahripte neyiz? Kıyas buyurun.
Sol eliyle bıyıklarını yana, sakalını aşağıya doğru sıvazladı.
Hele Çirkince'ye gidin gelin de görüşürüz. Ben ajans vaktine kadar bu kahvedeyim. Hatıralarınızın mezarını ziyaretiniz uzun sürmeyecektir. Tebşir edebilirim.
Tebşir, müjdeleme. İsmini hatırlayamadığım ihtiyar öğretmenin lügatlı konuşmalarını daha fazla dinlemeye fırsat kalmadan eski bir Çerkes ayarı kapatılmış duru bir kısrak önümüze çekildi. Atladığım gibi Çirkince'nin yolunu tuttum. Ovada atı süratliye kaldırdım. İki yanımda incirlerin altında hasırlar üzerine yemişler serilmişti. Yol kenarında kirli beyaz gömlekli donsuz çocuklar ellerinde birer çomakla hayvanın nallarından kalkan tozda kayboluverdiler. Bayıra tırmanmaya başlayınca 30 sene evvel geçtiğim yolu çok güzel hatırladım. Fakat o eski taş döşeli yol şimdi bozulmuş, yer yer diz boyu çukurlarla dolmuştu. İki yanımızda uzanan zeytinlikler yıllardan beri sürülmediği için her tarafı ot sarmıştı. Daha doğru yükseldikçe başlayan çamlıkların bir hayli seyrekleştiğini, taze kesilmiş 4-5 yaşında çam fidanlarının körpe yaralarında reçinelerin pıhtılaştığını fark ettim. Uzaktan ve yukarıdan bakınca Selçuk Ovası, Küçük Menderes yine eskisi gibi parlak renklerle uzanıyor, Cellat Gölü'nün yerinde şimdi tütün tarlaları ve kanallar görünüyordu. Fakat 5-10 sene önce açılan bu kanalların sular bastıkça kenarlarındaki tarlaları kemirdikleri, köşelerinden bucaklarından birer parça alıp tekrar bataklığa çevirdikleri, şekillerinin bozulmaya başlamasından ve yer yer görünen sazlıklardan belliydi. İçime Efesos'un perişan hali karşısında duyduğum acıya benzer bir gariplik çöktü. Kim bilir Çirkince'yi de ne halde bulacaktım. Hatta bir aralık atı çevirip gerisin geriye dönmeyi bile düşündüm. Fakat tam bu sırada bir dönemeci kıvrılır kıvrılmaz, çivitli beyaz evleri, iri çınarlarıyla köyü karşımda buldum. Yıllarca görmediğim bir hasretime kavuşmuş gibi yüreğim hopladı. Sabahtan beri gördüklerimin ve duyduklarımın tesiriyle artık Çirkince'yi de yerinde bulamayacağımdan korkmaya başlamıştım. Halbuki işte Çirkince tıpkı 30 sene önceki gibi güler yüzüyle orada duruyordu. Boynundan ve sağrısından sicim sicim terler süzülen atın karnına dokundum. Öne doğru eğilip gözlerimi kapayarak geçmiş zamanın ve pırıl pırıl hatıralarımın içine doğru dört nala atıldım. Gözlerimin önünde annemin, kardeşimin, beraber oynadığımız arkadaşlarımın, sokakları dolduran insanların hep birden gülümseyen aydınlık yüzleri, kulaklarımda mermer çeşme yalaklarına akan berrak suların, şarkı söyleyen kızların, rüzgarda atlas gibi hışırdayan kara ağaç yapraklarının ve sabahın ilk güneşiyle doğrulmaya çalışan çiğ düşmüş tarlaların sesi, burnumda fırından yeni çıkmış tepsi ekmeklerinin, taze kesilmiş çayırların ve tepedeki çamların arasından süzülüp akan rüzgarın kokusu vardı. Altımdaki attan daha hızlı soluyarak doğruldum ve gözlerimi açtım. Dizginleri o kadar şiddetle çekmişim ki hayvan başını hızla geriye attı ve göğsüme çarptı. Bunun acısıyla mı yoksa gördüğüm manzaranın tesiriyle mi bilmiyorum, birdenbire başım döndü. Sersemledim. Aşağı yuvarlanmamak için hemen indim ve alnımı eğere dayayarak bir müddet bekledim. Biraz kendime gelince dizginleri dirseğime geçirerek yavaş yavaş köyün içine girdim. Burası benim 30 sene önce gördüğüm, içinde en güzel günlerimi geçirdiğim yer değildi. Şu sağ tarafımda kapısız, penceresiz, çatısız yükselen dört duvar, bir zamanlar bahçesinde yüzlerce çocuğun oynadığı mektep olamazdı. Şu önümdeki ulu çınarın dibinde, böyle bataklık ortasında bir taş yığını değil, dört gözlü bir mermer çeşme olacaktı. Köyü baştan başa dolaştım. Bu 800 evlik küçük kasabada şimdi belki 50 aile bile oturmuyordu. Buraya mübadil olarak yerleştirilen muhacirler, tütüncü oldukları için incirlerini, zeytinliklerini yok pahasına satmışlar, hatta birçok ağaçları kışın kesip yakmışlar, sonra her biri bir tarafa dağılmışlardı. Mübadil, başkasının yerine getirilmiş. Ortalıkta insan görünmüyordu. Belki 20 seneden beri el sürülmemiş gübre ve süprüntüyle kaldırımları görünmez hale gelen sokaklarda, bazen gözlerinin rengi bile anlaşılmayacak kadar kirli bir çocuk peyda oluyor, bir yabancının geçtiğini fark eder etmez, arkasından çekmeye çalıştıkları keçinin ipini bıraktığı gibi kayboluyordu. Yıllardır boş duran evlerin ne kapıları, ne pencereleri, hatta ne de döşemeleri kalmıştı. 8-10 odalı koskoca evlerin sahipleri bile pencerelerine tahta çiviledikleri bir yer odasına dolmuşlar, öteki odaların dolap kapılarına ve çerçevelerine kadar bütün tahta kısımları kışın söküp yakmışlardı. Onları karlı havada birkaç yüz metre ötedeki çam ormanlarına gitmekten alıkoyan mukaddes tembellik karşısında garip bir ürperti duyarak dolaşmama devam ettim. İçinde insan bulunan bazı evlerin kapıları arkasından yahut pencerelerdeki tahtaların arasından ürkek gözlerin beni seyrettiğini fark ediyor ve her an biri yakama yapışıp "Ne işin var burada?" diye soracakmış gibi kuşkulu yürüyordum. Bir zamanlar bizim misafir eden yüzbaşının evini buldum. Kapı merdiveninde ihtiyar bir adam çömelmişti. Sordum. "Burada siz mi oturuyorsunuz?" Uzun uzun yüzüme baktıktan sonra "Evet" makamında başını salladı ve "Ha" dedi. "Seferberlikte biz de burada oturmuştuk. İçeri girip gezebilir miyim?" Tekrar yüzüme baktı. Baştan aşağı bir süzdü. "Gez, ne olacak?" dedi. Yerinden kalktı, birinci katta sağdaki odanın kapısını örttükten sonra önüme düştü. Evin eski eşyasından ortada bir tek şey, büyük bir konsol aynası kalmıştı. Onun da çerçevesi kırılıp dağılmış, yer yer sırları dökülmüştü. Yukarı kata çıkan merdivenin trabzanları sökülmüştü. İhtiyar, "Yukarıda bir şey yok, nesine bakacaksın?" diyerek birinci basamakta durdu. "Olsun, çocukluğum bu evde geçti," diye bir yalan attım. "Sen bilirsin." Yukarı kattaki odaların da bütün kapıları, pencereleri sökülmüştü. Henüz döşemelere dokunulmamıştı ama bütün duvarlar, hatta tavanlar bile sanki kazma vurularak yıkılmış, delinmişti. Yanımdaki ihtiyara şaşkın şaşkın bakarak, "Ne olmuş buralara?" diye sordum. "Bizden evvel gelenler para aramışlar. Namussuz gavurların paralarını nereye sakladıkları bilinmez ki." Yerler keçi, koyun pislikleriyle doluydu. İhtiyar bunu da izah etti. "Kış günü yukarı katlar soğuk oluyor. Biz aşağıda oturur, hayvanları buraya kaparız. Pencerelere de birer çuval asarız. Ne yapacaksın? Fıkaralık. Sizin zeytininiz, inciriniz yok mu?" "Ne gezer? Bu köyde değil, Selçuk'ta bile ağacı olan kaç kişi var ki? Fıkaralık. Biz sattık, 3-4 beyin elinde toplandı. Biz onlara işçi gideriz." Pencereden bahçeye bakacak oldum. Gözlerim kendiliğinden kapanıverdi. Eskiden kayısı, erik ağaçlarının sıra sıra dizildiği, ortasında bir duvar gibi dümdüz şimşir fidanlarının uzandığı, beyaz güllerin asma gibi evin duvarını sardığı, yolları çakıl döşeli bahçede, şimdi bir köşeye yaslanmış ve eski kapılardan yapılmış bir tavuk kümesinden başka hiçbir şey yoktu. İhtiyara üstün körü bir eyvallah savurarak, merdivenleri ikişer ikişer indim ve sokağa fırladım. Ben geçerken kadınların kapandığı odanın kapısı azıcık aralandı. 4-5 yaşlarında beyaza yakın sarı saçlı, kırmızı yüzlü kara dişli bir çocuk, üst dudağında tozlanmış ve kurumaya yüz tutmuş iki sümük çizgisiyle sırıtır gibi beni süzdü, sonra içeri kaçtı. Sanki bütün bu günün yorgunluğu şu anda üzerime çöküvermişti. Dizlerim titriyor, sırtıma varıncaya kadar her tarafım sızlıyor, kafamın içi uğulduyordu. Dizginleri koluma geçirerek yürüdüm. Yollarda tavuklar da dahil olmak üzere her türlü hayvan pisliğinden, karpuz kavun kabuğundan, çeşit çeşit süprüntüden adım atacak yer yoktu. Evlerin su yolları, çukurları dolmuş, tıkanmış olacak ki, çirkefler kapıların altında açılmış deliklerden sokağa akıyor, orada bulduğu pisliklerin altında kaybolarak ortalığa keskin ve yapışkan bir koku yayıyordu. Eskiden 4-5 gazinonun süslediği geniş çınarlı meydanın bir köşesinde küçük bir kahveyle önünde iki teneke masa gözüme ilişti. Yarım saat olsun dinlenmek üzere oraya gittim. Hayvanı bir ağaca bağlayarak arkalıksız tahta iskemlelerden birine oturdum. Uzun boylu, uzun kır bıyıklı, ihtiyarlıktan hafif kamburlaşmış bir adam karanlık kahveden dışarı çıktı. Beni baştan aşağı süzdükten sonra kocaman yumruklarını "Burada ne işin var?" der gibi masaya dayayarak sordu. "Kahve mi?" "Evet, sade olsun." İri pabuçlarını sürüyerek gitti. Biraz sonra iki fincan kahveyle birlikte geldi. Kendisi de bir iskemle çekip karşıma oturdu.
"Hayır ola, iş için mi geldiniz?"
O zaman bu adamı hatırlar gibi oldum. Sorduğuna cevap vereceğim yerde adeta yerimden fırlayarak "Siz ne zamandan beri bu köydesiniz?" dedim.
50 sene oluyor herhalde. Babam bu köye yerleştiğinde ben 15 yaşında vardım.
Öyle ya, 50 sene olacak. Şimdi onu iyice hatırlamıştım. 30 sene önce bu köyde oturan tek Müslüman bu Giritli kahveciydi. O da bizim misafir kaldığımız yüzbaşıyı, çocuklarını, hatta beni ve kardeşimi hatırladı. Buraya hangi hayalin peşine takılarak geldiğimi öğrenince gözlerini yüzüme dikti. Hiçbir şey söylemeden o da aynı hayalleri arayıp bulmak istiyormuş gibi daldı. Sevgili bir ölünün başında bekleşen iki acılı insan gibi konuşmaktan çekinerek bir saat kadar karşı karşıya oturduk. 3-4 adım ötedeki hayvan kımıldadıkça nalların kaldırım taşlarından çıkardığı donuk, tok seslerden bir de ulu çınarların yüksek dallarındaki hafif uğultudan başka ortalıkta çıt yoktu. Gitmek için doğrulurken dayanamadım, daha çok kendi kendime söyler gibi mırıldandım.
Bizim elimize geçen her yer böyle mi olacak?
Karşımdaki bir hakarete uğramış gibi yüzüme sert bir bakış fırlatarak adeta bağırdı.
Bizim ne kabahatimiz var be?
Eliyle kalktığım iskemleyi işaret etti. Kabahatli bir çocuk gibi hemen oturdum. O gözlerinin sert fakat aynı zamanda dalgın bakışını hep üstümde tutarak devam etti. Buraya getirip oturttukları mübadillerin de kabahati yoktu. İskeçenin, kavalanın tütüncüleri, zeytinden, incirden ne anlasınlar? Ağaç dediğin bakım ister, masraf ister. Kıymetini bilmeyene nimetini verir mi? Muhacirler 2 sene üst üste mahsul alamayınca ya kestiler ya sattılar. Cahillikle fakirlik bir olmuş, Sultan Süleyman'ın mülkü dağılmış. Zaten tefviz işleri de seneler sürdü. Dünyanın dalavereleri döndü. Tefviz, bir malı birine verme. Gelenlerin çoğu meteliksizdi. Para yedirip işlerini gördüremeyince hepsi bir yana dağıldı. Ne olacak? Rum elinde koca çiftlik bırakan adama 100 ağaç zeytin düşmedi de köyünde bir baskısı olan burada 3 fabrikaya sahip çıktı. Senin anlayacağın, hakkı olan alamadı, hakkı olamayan binlerce aldı. Ama onlara yaradı mı? Ne gezer! Anafor malın kıymetini bilmediler, yok fiyatına elden çıkardılar. Buraların eskiden kalma 1-2 derebeyi vardı. Kimi İzmir'de, kimi Ankara'da oturur. Hepsini onlar kapattı. Envali metrukeden ağacı 10 kuruşa, 15 kuruşa zeytin, incir bahçesi satın aldılar. Envali metruke, terk edilmiş mülkler, sahipleri kaybolmuş mallar. Malımı satmam diye inat edenler de en sonunda boyun eğdi. Ne yapsın? Para da, devlet de ağaların elinde. Bunlarla baş olur mu? Patronlar istemedikçe kimse ağacının meyvesini toplatacak işçi bulamaz. Çoluk çocuk kendisi toplasa yağını çıkartacak fabrika bulamaz. Evvela 4 senelik mahsulünü, sonra kökünü satar, alır başını gider. Önündeki teneke masayı ezmek ister gibi yumruğunu bastı, Gözlerini uzun müddet etrafta gezdirdi, sonra devam etti. Burası eskiden neydi, şimdi ne oldu? Ama sebebi var. Eskiden burada oturan herkesin kendine göre malı vardı. İncirden, zeytinden ne alırsa burada yer, burada bırakırdı. Bütün bu gördüğün dağların, ovaların nimeti hep burada kalırdı. Şimdi buraların sahibi olan beyler ne alıyorlarsa başka yere götürüyorlar. Apartman dikiyor, köşk alıyorlar. Otomobillere, karılara yatırıyorlar. İşçilik diye burada bıraktıkları, aldıklarının binde birini tutmaz. Kalanlar da bununla işte bu kadar geçinebilir. O senin bildiğin çirkince de işte bu hale gelir. Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslümanda kabahat arama. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış. Bir daha da öyle demin konuştuğun gibi konuşma. Bizim elimize geçen her yer neden böyle olsun? Burası bizim elimize geçti mi ki? Merak etme, milletin eline bir şey geçmedi. Ovalar, dağlar, 3-5 fırsat düşkününün elinde toplandı. İşte o kadar. Yerinden kalktı, önüne bakarak biraz durdu, sonra ''Haydi sana güle güle'' diyerek kahveye girdi. Bağladığım yerde huysuzlanmaya başlayan atı çözdüm, eski Çerkes eyerine atlayarak geldiğim yoldan geri döndüm. Gözlerimi hayvanın iki kulağı arasından ayırmamaya gayret ediyordum. Ovaya ininceye kadar neler düşündüm hatırlamıyorum. Hayatımda kafamın içini bu derece bomboş bulduğum bir an yoktur. Selçuk'a varmadan önce ovada, tozlu yollarda sağa sola saatlerce dolaştım. Atı bazen kendi haline bıraktım, bazen çılgın gibi sürdüm. Nihayet bütün vücudum sızlar bir halde istasyona döndüm. Vakit epeyce ilerlemiş olacaktı. İstasyon kahvesinde 2-3 kişi oturmuş, domino oynuyorlardı. İhtiyar öğretmen bir köşede çenesini bastonuna dayamış uyukluyor gibiydi. Atın nal seslerini duyunca doğrulup bana doğru birkaç adım geldi. Ben yere atlayınca dizginleri elimden aldı, kahveci çırağına teslim etti.
Biraz gezdir de kaşansın, sonra eve götürürsün. Ocağa seslen de bize iki sade kahve yapsınlar.
Masanın başında bir müddet hiç konuşmadan oturduk. Sükutu ilk bozan o oldu.
Nasıl? Çirkinceyi gördünüz mü?
Evet, gördüm. Bu sözlerin ağzımdan bir küfür gibi çıktığını fark ettim. Adamcağızı kırmış olmayayım diye yüzüne baktım. Bana, kendiniz görüp hükmünüzü veriniz dediği zamanki gibi garip bir gülümseyişi vardı. Ağır ağır doğruldu.
Ben denize müsaade. Yaş ilerledi. Uyku bastırıveriyor. Kahveci de ışıkları söndürdü. Bundan istiskal çıkar. Mamafi, siz yolcusunuz. Tren vaktine kadar beklersiniz. Zaten bir şey kalmadı.
İstiskal. Hoşlanmadığını soğukça anlatma, yüz vermeme. Gitmek üzereyken durdu, tekrar bana döndü.
Müsaade buyurursanız, dedi. Zat-ı âlinizi haddim olmayarak bir hususta tenvir edeyim.
Tenvir. Aydınlatma.
Teşrif buyurduğunuz köye hala Çirkince diyorsunuz. Halbuki orası artık Çirkince tesmiye edilmiyor.
Tesmiye, adlandırma.
Kaza kaymakamıyla parti erkanı devri Cumhuriyet'te böyle güzel bir vatan köşesinin adını Çirkince olarak bırakmayı muvafık bulmadılar. Dahiliye vekaletine müracaat ederek değiştirttiler. Şimdi oranın ismi Şirince'dir. Ya Şirince.
Tekrar arkasını döndü, beni bütün lambaları sönmüş olan istasyonda tek başıma bırakarak bastonunu sürüye sürüye uzaklaştı. 1947